Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Hatırlıyorsanız daha önceki podcast'te mükemmeliyetçilik nedir, ne değildir ve tanımına bakmıştık. Doğu ve Batı felsefesinde Jung ve Freud önerilerine, aynı zamanda psikolojide ve felsefede ve düşünce tarihinde mükemmeliyetçiliğe nasıl bakılmış. Biraz daha böyle beyinle vesaire ilişkilerine baktıktan sonra ben size bir test verdim. Sorular sordum. O soruların cevaplarını bu podcast'te daha genişçe ele alacağım demiştim. Şimdi başlıyorum. Hazırsınız umarım. Burada daha çok mükemmeliyetçilik felsefesi ve nedir ne değildir'den çok. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? Buna bakacağız. Öneriler. Ve kendini mükemmeliyetçi misin diye tanımlayabilir misin? Şimdi sayacağım şeylerden belki çıkarımlar bulabilirsin kendinde. Bulamayabilirsin. Bir fikir olsun. Şimdi öncelikle hepimiz bu fikirde bir olalım ki mükemmeliyetçilik önceki göreceli bir şey olabilir. Mükemmel bir insan gördünüz mü? Varsa gerçekten ben tanışmak isterim böyle bir insan. Bence mükemmel bir insan yok zaten. Altın orana uygun insan tipi olabilir herhalde bu insanda. Ve teorik olarak mükemmel insanın var olması imkansız. Bu kavram her şart ve her koşulda sakinlik ve olgunlukla oturup konuşabileceğimiz ve sizi her anlamda anlayan ve içsel huzurunu bulan ve mükemmel bir insan her anlamda ideal tasvir eden bir insan olması gerekiyor herhalde. Ben de öyle tekabül ediyorum benim zihnimde. Öyle bir insan şu ana kadar hiç görmedim. Ne tarihte, ne düşünce tarihinde, ne de kendi hayatımda. Ama genelde bunu iyi bir özellik olarak da algılıyorlar insanlar. Ya ben mükemmeliyetçi bir insanım. Ben var ya çok mükemmeliyetçi bir insanım. Böyle hep değil ama bunu ben iyi bir şey olarak da duyuyorum çoğu zaman. Benim de belki söylediğim zamanlarda olmuştu, bilmiyorum. Şimdi öncelikle bir şunu söyleyelim. İyi bir şey değil bu arkadaşlar. Kendinize mükemmeliyetçiyim etiketini eğer değilseniz zaten hiç söylemeyin. Öyleyseniz de önce bir podcast'ı dinleyin sonra karar verirsiniz. Öyle misiniz, değil misiniz? Şimdi her yaptığı işe özenen, ay titiz olan, ay disiplinli olan mükemmeliyetçi oluyor mu? Önce bir buna bakalım. Bu arada alakası yok tabii ki de. Titiz bir insan. Sadece titizim diye mükemmeliyetçi olan ya da sadece simetri hastalığı var. Simetrik bir insan. Mükemmeliyetçi değil. Bir özellik belki olabilir. Bakın mükemmeliyetçinin bir sürü özelliği var. Bu sadece bir özelliği. Bir özellik var diye mükemmeliyetçi değilsin. Ben niye böyle şey oldum? Neyse. Mükemmeliyetçi olmak ya hep ya da hiç mantığı var değil mi biraz böyle? Ya hep ya da hiç. Yaptığınız işlerde olabilecek en iyi şekilde yapmaya sizi itiyorsa bu yararlı bir şey olabilir. Mesela bir ideale doğru yönelmeye çalışıyorsunuz. Zaten doğu felsefesi bu nedenle bunu iyi bir şey olarak söylüyordu bize. Ama eğer mükemmel yapamadığımız hiçbir şeyi zaten yapma girişimine bile girmiyorsak bu hayatımızda büyük bir engel oluşturur ve bir baş belasıdır. Buna mükemmeliyetçilikten kaynaklı kronik yetersizlik sendromu da deniliyor bazen. Bu noktada belki de en iyiyi elde etmeye çalışmak ile en kusursuzu elde etmeye çalışmak arasındaki bir fark var. Şimdi en iyiyi elde etmek de yine hani ütopik bir şey gibi duruyor ama en azından elde etmeye çalışmak. Ama kusursu elde etmek, bu yolda çalışmak gibi bir şey değil. Direkt elde etmeyi istemek. Bu biraz ütopik geliyor insana. Ve mükemmellik zaten akademide olsun, kariyerde olsun, iş hayatında olsun her yerde insanı tetikleyen bir şey oluyor. Şimdi Mükemmel Olmamanın Hediyeleri kitabı, ben bu kitaptan çok bahsettim sanırım ve hala da bahsetmeye devam ediyorum ama herhalde beni bu kadar çok etkilemesi güzel bir şey. Burada Brené Brown, biliyorsunuz kendisi utanç araştırmacısı. Bununla ilgili bir podcast'te yatmıştım utançla ilgili. O şunu diyor, zaten mükemmelçilikle ilgili yazılmış bence en güzel kitap. Mutlaka okumanızı öneririm. Ve bu konuyla mücadele eden insanları, kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenen insanlar üzerine, hikayeler üzerine dayanmaktadır. Ve onu birkaç tane konu başlığı altında ele alıyor. Bir tanesi mükemmeliyetçilik maskesi diyor buna bir başlık. Ve bu maskenin altında saklanan bir savunma mekanizması olarak tanımlıyor bunu. Mükemmeliyetçiler diyor ki dış dünyaya kusursuz ve mükemmel bir imaj sunarak içlerindeki kırılganlığı gizlemeye çalışırlar. Çok önemli. Bakın o kadar güzel açıklamış ki mükemmeliyetçiliği. Yani dış dünyaya hep böyle güzel bir imaj çizmeye çalışıyorsun ama iç dünyanda içinde bir sürü kırılganlıklar, bir sürü kusurlar, belki bir sürü yaslar, üzüntüler var. Buralara hiç bakmıyorsun. Kapatıyorsun hep. İkincisi kusurların kabulü. Brené Brown diyor ki mükemmeliyetçiliğin gerçekten yaşamanın zenginliğini ve anlamını engellediğini söylüyor ve kusurlarımızı ve eksikliklerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Kırılgan yanlarımızı. Bunlar aslında bizi büyüten şeyler. İçsel huzur ve mutluluğa giden yolun anıtlarıdır diyor. Burada bizi tabii ki de cesaret erdemi öne çıkıyor bizim için. Kırılganlık ve cesaret zaten böyle el ele giden bir kavram oluyor mükemmeliyetçilikte. Kırılganlık hissini bastırmak ve güçlü görünmekle ilişkilendirdik genelde mükemmeliyetçilik. Yani kırılgan yanlarını ne kadar çok bastırsam o kadar çok güçlü gözükeceksin. Wow, o zaman başarıyı ve takdiri ve onayı elde edeceksin. Oysa kırılgan yanlarını bastırmak zorunda mısın? Mesela belki bunu düşünebilirsin. Yani bastırılması gereken şeyler mi bunlar? Ben çok kırılganım dediğinde ya da hani kırıldığım noktalar var bunu dediğinde bu çok insanca bir şey değil mi? Neden bunu bastırmaya çalışıyoruz ya da neden bunları zayıflık olarak görüyoruz ki? Kırılganlıkla ilgili bu arada ayrı bir podcast yapacağım. Bu da yine beni çok etkileyen bir konu. Aynı zamanda bence çok işte var ama söylemiyorsunuz. Şimdi bu konu gerçek güç ve cesaret, kırılganlıkla başa çıkma becerisidir dedi ya Brené Brown. Burada öncelikle kırılganlığı kabul etmek gerekiyor. Ve kişinin kendini gerçekten tanıması ve başkalarıyla daha derin bağlar kurması için bu bir adım zaten. Bir diğer taraftan da değer ve öz saygı üzerinde duruyor. Mükemmeliyetçiliği kendimizi sevmemizi, değer vermemizi engelleyebilir diyor. Her şeyin altından sevgi zaten var, öz şefkat var. Şimdi ben sizi zaten bu konuya hazırlıyorum. Böyle sürekli bir ön hazırlık gibi oluyor. Bu çünkü öz şefkatle ilgili herhalde 4-5 tane podcast yapacağım ileride. Bu konular altyapı oluştursun diye. Şimdi Brené Brown öz sevgiye, öz şefkate, değere, değersizliğe çok yer veriyor. Kitaplarında olsun, işte konuşmalarında olsun vesaire. Çok tatlı bir kadın bu arada. Mutlaka TED konuşmasını izleyin. Ve öz saygının mükemmelçilikle ilişkili olduğunu çokça söylüyor ve kendi değerinizi kabul etmenin, mükemmelçilikle mücadele etmenin önemli bir yolu olduğunu. Zaten burası bir kırılma noktası oluyor genellikle insan hayatında. Ben 26 yaşıma herhalde ya. Aynen. 26 yaşıma kadar herhalde böyle bir aşama içerisinde, yani o yaşama kadar hiçbir bu konuyla karşılaşmamıştım. Bunu açık söylemem gerekirse hani hep böyle öz şefkat konusunda bilinçli bir insan değildim. Kendini sevmemek ne kadar çok şey hayatımda engel oluyor. Bunu anladım. Biraz geç oldu ama anladım. O nedenle önemli bir konu arkadaşlar. Eğer çok cringe buluyorsanız ya da hani ya böyle çok popüler bir şey ya, hani popüler olduğu için de uzaklaşmak istiyor insan isterseniz, herhalde siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bir şans verin. Son olarak Brené Brown mükemmeliyetçilik ve empati üzerinde de duruyor ve diyor ki mükemmeliyetçi bir kişi genellikle hem kendi hatalarını hem de başkalarının hatalarını kabul etmekte zorlanıyor. Bu empati eksikliğine ve ilişkilerde zorluklara neden olabiliyor o nedenle. Genellikle kırılganlık ve hataları kabul etme yeteneğini geliştirmek için daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmaya yardımcı olabiliyor zaten bu empati. O nedenle zaten öz sevgi ve öz şefkat kalbinle yaşamak çok önemli. Ve zaten böyle bir sözü vardı ya, diyordu ki gece yatağa giderken evet mükemmel değilim kendine demen gerekiyor. Kırılgan yanlarım da var, bazen de korkağım. Ama bu aynı zamanda cesur olduğumu ve sevgiye ve aidiyet hak ettiğim gerçeğini değiştirmez. Çok güzel hissettiriyor bana bunu söylerken bile gerçekten. Evet, ve konuyla ilgili empati veya Brené Brown'un kitabındaki konularla ilgili o biraz daha böyle kibar olmayı ve merhametli olmayı öğrenmek gerekiyor bu konuda diyor. Çünkü merhamet burada kendine karşı, burada hep böyle dışa karşı kullanıyoruz biz bunu ama kendine karşı merhametli olman gerekiyor. Herkes için her şey olma dürtüsünden uzaklaşmak öncelikle. Herkes için her şey olamazsın. Ve mükemmeliyetçilik elimizden gelenin en iyisini olmaya çabalamakla aynı şey değildir. Mükemmeliyetçilik sağlıklı başarı ve büyümekle ilgili değildir. Mükemmeliyetçilik, mükemmel yaşam, mükemmel görünmek, mükemmel vücut, mükemmel zenginlik, mükemmel erkek kadın, böyle bir şey değildir. Mükemmeliyetçilik suçlama, yargılama ve utancın açısından saklanabileceğimize veya en aza indirgeyebileceğimize inanmaktır. Bu bir kalkandır aslında. Mükemmeliyetçilik kişisel gelişim değildir. Mükemmeliyetçilik özünde onay ve kabul kazanmaya çalışmakla ilgilidir. Şimdi bir tarafta da böyle bir grup var ya, hani psikolojide de aynı şekilde var. Mükemmeliyetçiliğin iyi yanları olduğunu savunuyorlar. Şimdi buralara, bunların hepsinin çatısı altında bir bakıyorsun böyle, aslında mükemmeliyetçilik hep böyle çok da iyi bir şey değil yani. Buralarda bir iyileşmemiz gerekiyor. Yani çünkü yararlı mükemmeliyetçi kavramının arkasını geçip aslında yararlı mı değil mi bilemeyebilirsin ve kendine ben mükemmeliyetçiyim deyip çoğu şeyden kaçınıp aslında belki de yararlı olmayan mükemmeliyetçiliği takip ediyorsundur. Burada mükemmeliyetçilikle ilgili son olarak şunu söylüyor Brené Brown. Toplumun ve medyanın, sosyal medyanın, doğmaların bize yönelttiği doğrulara sürekli maruz kalıyoruz değil mi? Ve kendimizi hata yapmamaya yöneltiyoruz. Mükemmel olabilmek, iyi görünebilmek, hatasız ilişkiler yürütebilmek için kendi hikayelerimize sahip çıkmıyoruz. Bu kendi hikayelerimiz zaten işte gerçek kırılganlıklar, gerçek kusurlar, gerçek hatalar, gerçek yanlışlar, bunların hepsini göz ardı ediyoruz ki en hatasız ilişki, en hatasız görüntü, en güzel görüntü bende olsun, en güzel iş, en güzel kariyer. Oysa bu öznelliğimizi yok eden bir şey oluyor. Biliyorsunuz mükemmeliyetçi insanlar titizlikle çok uğraşıyor. Yani temizlik vesaire uğraşacak başka şeyler olmadığı için. Örneğin işte sürekli masasını düzenler, evi, bir kadınsa bu eğer çocukları falan varsa o yandı yani o kadın. Mükemmeliyetçi bir kadın olarak yani. Yani sürekli temizlik halinde, sürekli çamaşır suyu kokar ev, sürekli böyle yemek, işte 5 çeşit yemekler, tertemiz ev, işte onu ütüle, bunu ütüle vesaire ve öznelliği kaybolmuş bir mükemmeliyetçi kadın görüyorsunuz karşısında. Hele de bir de çocukları varsa ya da çocuğu varsa biraz da fedakarlık üzerine eklersek evet böylelikle o kadını yani gerçekten çok zor bence öyle bir o karakterde o sorumlulukları edinmek. Şimdi Brené Brown da böyle bir kadınmış bir nebze. Hep değil. Yani çocuklarıyla ilgili değil ama temizlikle ilgili. Ve temizliğiyle ilgili olarak şunu söylemiştim. Şuramız. Temizliğiyle ilgili bunu fark ettiğinde yani araştırmalarından sonradaki hani çok titiz olduğunu ve buna çok zaman ve enerji sarf ettiğini aslında hayatında bunun bu kadar yer vermesinin saçma olduğunu fark ettiğinde şunu öneriyor. Diyor ki sağlıklı iç konuşma yapmayı kendinizde bunu deneyin diyor. Ben bunu yapıyorum. Bu delilik değil bu arada. Titizlikle ilgili yapmıyorum da genel olarak iç yani sağlıklı bir iç konuşma neyi gerektirir? Bunu bayağı da abartıyorum bazen. Hani sesli konuştum da oluyor kendi kendime. Kendi kendine konuşmak. Ama böyle boş bir konuşma da değil de hani birazcık kendimi anlamaya dair bir şey. O da bunu şunu diyor. Bunu kendim için istiyorum. Daha iyi ve daha sağlıklı olmak için istiyorum. Mükemmeliyetçilikten kurtulmayı. Tanrı sevilip sevilmediğimi, kabul edilip edilmediğimi göstermez. Sevgiye ve adiyete şimdi değer olduğuma inanırsam cesaret, merhamet ve bağlanmayı yaşamama davet edeceğim. Kendim için bunu halletmek istiyorum ve bunu yapabilirim. Böyle olumlamalar aslında diyebiliriz. İç konuşmayı biraz da öyle yorabiliriz. Şimdi bir örnek yaşamış onu anlatıyor. Bana göre bu geçmişin sonuçlarını hayatıma değiştirdi. Mükemmeliyetçilik sonuçları götürmedi. Fıstık ezmesi de götürdü. Ben de birkaç kez numara yapmak zorunda kaldım. Bunu kusurluk göstermek olarak düşünmüyorum. Örneğin bu tanım üzerine çalışmaya başladıktan hemen sonra bazı arkadaşlar evimize uğradı. Mükemmeliyetçilik üzerine çalışıyormuş zaten araştırma yapıyormuş sürekli ve bütün etraf arkadaşlar herkes biliyor ki Brené mükemmeliyetçilik üzerine araştırmalar yapıyor. Neyse evine uğramışlar Brené'nin evine. Şimdi o zaman 9 yaşında olan kızıma Ellen, anne Don ve Julia kapıda diye bağırdı. Evimiz darmadağındı ve Ellen'in sesinin tonunda o hayır annem çılgına dönecek diye düşündüğümü söyleyebilirdim. Bir saniye derken hızla giyinmeye gittim. Ellen koşarak odama geldi ve toplanmama yardım etmemi ister misin dedi. Hayır dedim. Sadece giyiniyorum. Burada olmalarına çok sevindim. Ne hoş bir sürpriz. Ev kimin umurunda? Sonra toparlarım. Yani üzerine çalışmak sesim. Üzerine çalışmak herhalde böyle bir şey olması gerekiyor değil mi? Şimdi Brené diyor ki eski zamanlarda olsaydı Brené kendisi çok kötü hissederdi. Hatta o onları misafir bile ağırlamazdı evin öyle durumda olduğu için ve bu onun için büyük bir stres kaynağı olabilirdi. Ama üzerine çalıştığı için konunun ve bunu pratikte de hayata geçirdiği için olsun demiş ve evine davet etmiş bu kadınları, misafirleri. Ve burada ne olabilir ki yani en kötü senaryo ne olabilir? İşte o kadınlar içeriğinde şunu diyebilirdi belki Brené'ye. Brené'ye diyorum sanki böyle sıradan bir insanmış gibi neyse. Brené Brown'a şunu diyebilirdi belki. İşte buralar ne halde neden böyle kirli tutuyorsun ya sen nasıl bir kadınsın vesaire. Bu çok kötü bir senaryo değil mi? Kimse bunu demez yani hani bilmiyorum diyenler varsa da bile bence demeyin böyle bir şey diyorsanız. Oysa herkes biliyor ki yani herkes düzenli olmak zorunda değil. Bazı insanlar dağınık, bazı insanlar düzenli, bazı insanların zamanı vardır, bazılarının yoktur gibi. bir örnekten yola çıkarak bunu söylemişti. Son bir alıntıyı daha yapıyorum ve Brené Brown konusunu kapatıyorum. Çok küçük bir cümle. Her şeyde bir çatlak var. Işık böyle içeri sızar diyor.
Ya çok güzel bir kelime ya. Uf,
çok güzel bir kitap kesinlikle. Berbat bir çevirisi var ama kitap çok güzel. Mutlaka okumanızı isterim. Brené Brown üzerinden örnekleri verdikten sonra biraz böyle bir genel aslında o soruların cevabı. Buralardan da burada soruların cevabı kesinlikle çıkıyor. Bakın dikkatlice bakın. Çünkü ben o soruların cevabını buralardan da harmanlamıştım. Şimdi arkadaşlar önemli konuya geldik. Mükemmeliyetçi insanları nasıl tanırız ya da kendin mükemmeliyetçi misin değil misin? Bunu nasıl bilirsin? Şimdi öncelikle her şey net olmalı mı senin için mesela? Her şey net. Tak tak tak tak tak. Belirsizliğe asla yer yok. Ben terapiste çalışırken bu konuyla ilgili çalışmıştık bir kere. Belirsizlikle ilgili o sanırım o mu ya? Hayır be. Belirsizlik yok yok o değil. Bir terapiste çalışmıştım bu konuyu. Kendim çalışmıştım sanırım evet. Belirsizlikle ilgili böyle bir 10 tane şey çıkardım. Hatta Instagram'da paylaşmıştım ben bunu. Hayatımda tahammül edemediğim belirsizlikler öneririm. Arkadaşlar eğer düşünüyorsanız ki ben de net insanım. Kesinlikle çok net. Belirsizliğe tahammülüm yok. Bunu bir kenara yazın. Kendi belirsizliklerinizi yani. Şimdi bu arada kalandan nefret ederler zaten bu insanlar. Yani nefret illa nefret olacak seviyeye olmayabilir bu arada. Yani durum bazen siyahsa siyah, beyazsa beyaz mı sizler için? Mesela gri söz konusu bile olamaz. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu durumda bunun aksi biraz esneklik. Mesela şuralarda biraz esneklik. Ben de bunu kendimle yaptım. İyi geldi. Tavsiye ederim. İkinci, şimdi bu netlik, belirsizlik bir. Yüksek standartlar belirleme konusunda nasılsın? Böyle bir soru sormuştum. Şimdi bu insanlar kendilerine ve başkalarına çok yüksek standartlar belirlerler. Zaten Reiki'de de biliyorsunuz Reiki bir enerji çalışması aynı zamanda. Onlarda bu bir pratiklerle aşılabilen şey oluyor. Başarısızlık korkusu olarak nitelendiriliyor. Ve bu insanlar genelde aşırı eleştirel yanlarıyla biliniyor. Kendileri ve başkaları üzerinde aşırı eleştirel olabiliyorlar. Hatalar asla affedilmez. Ve kendilerini affetmeme, yapılan en ufak bir hatayı kafasında büyütme, geceleri yatmadan önce ben neden böyle yaptım, keşke şunları demeseydim, şöyle deseydim, yanlış anlaşıldım mı acaba gibi düşüncelerle kendi kendini rahatsız etme. İş hayatına yapılan en basit hataları bile kişisel algılama ve bu hataları yüzünden kendini başarısız sayma. Zaten böyle insanlar genelde bir şey söylensin hemen kişisel algılıyorlar. Hemen böyle kendilerine olan bir şeymiş gibi algılıyorlar. Bu böyle olmalı diyerek malı meliyle zaten genelde konuşmalar. Ve bu böyle olmalı diyerek olmayacak şeyler için kendini yorma ve enerji tüketme gibi belirtiler genelde oluyor. Ve dengede tutulması gereken bir konu oluyor tabii ki de bu. Fazlası insanın sadece kendisine zararı olan bir karakter özelliği diyelim ve mükemmelçiliğin bir özelliği tabii. Ve çok bence ciddi bir konu. Eleştirel. Yani öncelikle kendine karşı böyle bir eleştirel bir düşüncedeysen burası çok tehlikeli bence. Ve bir diğer bununla ilgili de soru vermiştim. Erteleme. Mükemmelçi insanlarda erteleme aşırı çok yüksek oluyor. Zaten bu mükemmelçilik ve erteleme el ele gezen bir arkadaş beynimizin içinde. Ayrılmaz bir ikili. Birbirlerini çok seviyorlar. Çoğu zaman kendini yenileyen bir döngü halinde oluyor bu böyle. İnanılmaz. Ben ertelemeyle ilgili bir kitap aldım. Okumadım. Okuyayım. Eğer ki gerçekten büyük bir verim alırsam. Sizlerle de paylaşacağım. En büyük eleştiri zaten hep kendine yapıyorsun eğer mükemmelciysen. Bu da öz saygıyı zayıflatıyor ve kişinin kendine güvenini azaltıyor zaten. Düşünsene böyle küçük bir çocuğu sürekli eleştiriyorsun. Böylesin, öylesin, öyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın. Yani bunu kendine karşı yapıyorsun. Biricik bir yaşamın var ve bunu kendine karşı sürekli yapıyorsun. Bu yüzden başkasından gelen küçük eleştirileri dahil kabul edememek hale geliyor artık yaşamımız. O kadar ki kendini eleştiriyorsun ki artık başkalarından eleştiri kabul edemez hale geliyorsun. Hep haklı olma isteği. Bir yerlerden tanıdık geliyor ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu mükemmeliyetçilik arkadaşlar. Ben şöyle algıladım artık. Sanki böyle seviye seviye olabilecek bir şey gibi. Hani %100 mükemmeliyetçi denilen bir insan zaten yok. Bende %30 olur, sende %70 olur, diğerinde %40 olur. Değişebilir. Bazı özellikler bende var, bazı özellikler sende var. Birkaç tanesi varsa ama zaten üzerine çalışılması gereken konu bence. Bir tanesi bile varsa üzerine çalışılması gereken bir konu. Dolayısıyla eğer ki çok varsa, eyvahlar olsun bunların hepsi sizde varsa. Ama iyi haber, kesinlikle üzerinde çalışarak kendinizi bu konuda iyileştirebilirsiniz. dediğim gibi önerilerde sonda söyleyeceğim hepsini. Şimdi bu insanlarda mutlaka ama mutlaka bir işte yetersizlik duygusu ya da hayatta da yetersizlik duygusu olur. Mükemmelçilik insanların sürekli olarak kendi standartlarını karşılayamamaları durumunda zaten yetersizlik duygusu yaşıyorlar. Her anlamda ya. Yani bir ebeveynin bile yetersizlik duygusu olabilir. Bir öğrencinin bile yetersizlik duygusu olabilir. Bu yetersizlik duygusu olması zaten normal bir şey ama bir diğer şey de ilişkide yaşanılan sorunlar. Yani her anlamda bütün ilişkilerde sorunları yaşıyorsun. Bir eş, arkadaş, diğer kişiyi sürekli olarak eleştirmek ve onlarda mükemmel davranışlar beklemek. Zaten kendini mükemmel bir standart seviyeye getirmek için çalışıyorsun hayatında ve bunun altını asla kabul etmiyorsun. Ve etrafındaki insanlara da bu konuda tetikliyorsun. Tanıdık geliyor mu? Dolayısıyla böyle bir insan buralarda esnemesi gerekiyor mutlaka. Şimdi bir tane şey vardı ya profesör. David Niven. O bayağı bir araştırma yapmış bu mükemmeliyet insanların ilişki sorunlarıyla ilgili. Zaten böyle Harvard Üniversitesi, işte Ohio Devlet Üniversitesi falan bayağı bir ödüller falan almış onun araştırması. O şey diyordu, sağlıklı ve başarılı insanların kıyaslama yapmaması gerekiyor mükemmeliyet konusunda öncelikle. Yani bu kıyaslama bizi zaten bitiren bir konu. Değineceğim buna. Ne kadar çok değineceğim konu var ya. Başka podcastlerde değiniriz artık. Hayatımızı başkalarıkiyle kıyaslamak, onu değiştirmek. Bir arkadaşımız örneğin bir mükemmel bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsun ya da mükemmel bir arkadaş olduğunu düşünüyorsun onun. Bunu yaparken yani kendi ilişkinin, kendi arkadaşlığının keyfini süremiyorsun. Ve sorgulamaya başlıyorsun da aynı zamanda. Acaba benimki böyle mi acaba? Benim arkadaşım böyle mi, benim sevgilim böyle mi, benim eşim böyle mi, benim çocuğum böyle mi? Onunki öyle, benimki böyle. Onunki öyle, benimki böyle. Bir nokta sonra bu bitiren bir şey oluyor tabii ki de insanı. Mevlana bir sözü vardı bununla ilgili. Şey diyordu, kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Kesinlikle katılıyorum. Sağlıklı ilişkiler zaten peri masallarına benzemez diyor aynı şekilde de. Peri masalları dediğimiz şey de bu. Şu an sosyal medyada gördüğümüz çoğu şey, her şey peri masal zaten biliyorsunuz. Rahatsız edici konuşmalarla ve duygusal kırganlıklarla ve tarafların birbirinin insanlığını gösterdiği zarafetle inşa edilmesi gerekiyor bu ilişkilerin. Yani zaten sağlıklı ilişkiler emek ister, egomuzun ötesine geçmeye istekli olmayı gerektirir ve bunlarla, kusurlarla, hatalarla, her şeyle beraber aslında iyileşme bir süreci gibi bir şey algılanması gerekiyor. Bir diğer taraftan bu mükemmeliyetçi insanlar kendi kendine yeterlilik inancı da oluşuyor. Mükemmeliyetçi insanlar mükemmeliyetçiliklerini korumak için çok fazla çaba sarf ederler. Bu nedenle kendi kendilerine yeterlilik duygusuna bağlı olabilirler. Bu ne demek? Başkalarının yardımına veya geri bildirimini reddetme. Grup çalışması yok. Çünkü korkuyorlar. Ya Fatma benim iyi çalışmadığımı görürse. Anladınız mı? Yani o nedenle hep böyle takım çalışmasından çok şey olamazlar. Hep kendi bireysel çalışmayı isterler. Bireysel başarı isterler. Geri bildirim konusunda, eleştiri konusunda çok korktukları için. Zaten dediğim gibi ya, amigdala çok aktif bu insanlarda, mükemmelci insanlarda. Yani bu insanlar derken kendimi çok bir şey yapmıyorum mükemmelci tanımı diye arkadaşlar. Artık ben eskiden bu konuyu çok derinlemesine araştırmasaydım kendimi mükemmelci derdim ama ben baktım ki yok ben mükemmelci değilmişim. Çünkü bunların bazıları var ama çoğusu bende yokmuş. Şükürler olsun. Bir diğer nokta da zaman yönetimi zorlukları. Mükemmelci insanlar zaten zaman yönetimi konusunda berbatlar. İşlerini bitirmek için çok fazla zaman harcayabilir. Zaten sabahtan akşama kadar şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, şu saatte şunu yapayım, bu saatte bunu yapayım. İşte bu 15 dakika bunu yapayım, 20 dakika bu bende var. Buradan biliyorum. Şu an masamın üzerinde bir sürü notlarla dolu bu arada. Şöyle yaparım, böyle yaparım derken zaten bir gözünü açıyorsun. Oo, geçmiş olsun Türkan. Zamanın zaten gitti programdan. Bu nedenle zaman yönetimi konusunda çok da iyi değillerdir. Bir diğer zorlandıkları konu güvenmemek. Kimseye tam manasıyla güvenmemek. Hep bir şüphecilik. İyi niyet olsa bile şüphecilik olabilir bu. Takdir, mesela takdir mi görüyorsun? Çünkü takdire çok alışkın değilsin ya. Şimdi bu zaten mükemmelci insanlarda asla takdir etmeyi bilmezler doğru dürüst. Hep daha iyisi olduğunu düşündüklerinden yetinemezler ya. Hani yetinemiyorlar. Bu sebeple çoğu işkolikler de böyle zaten. Bu başka insanlara güvenmediklerinden, her işlerini kendileri tamamlama eğiliminde olduklarından, bireysel işlerde başarılı olmalarına rağmen bu bir şekilde artık insanda şey oluyor. Yani grup çalışmaları onlar için kabusa dönüşüyor. O nedenle takdir denilen bir şey yok ve takdir olmadığı için zaten de bir nokta sonra onlara bir şeyi beğendirmek de zor geliyor. Neredeyse imkansız bir şey beğendirmek. Yani yaptıkları işleri tamamlayamazlar. Habire bir şey değiştirdi. Orasını da değiştirdim, şurasını da değiştirdim. Şöyle olsun, böyle olsun. İşte Leonardo da Vinci örneğini vermiştim ya, Mona Lisa defalarca çizip yeniden boyaması. Buna bir örnek olabilir belki. Ben El Alem Podcast'ini yayınladım. Dinlendi. Sonra onu sildim. Tekrardan editledim. Tekrardan ses kaydedip tekrardan yayınladım. Sebebi de orada bir cümle kullandım. Ve kullandığım cümle yanlış anlaşılır diyeydi. Ah ah, neyse. Ama şunu açtım kendimde, şunu söyleyebilirim. Belki size de ilham olur. Şimdi ben eski ben, yani 3-4 sene bu öz şefkatle çalışmadığım dönemlerdeki ben, gerçekten zayıflıklarımla, kusurlarımdan korkar, utanır olurdum ve kendimi herkes gibi güçlü hissetmek isterdim. YouTube'da video koyduğumda zaten sürekli edit yapardım. Asla diksiyonumun yanlış anlaşılmasın, asla hatalar olduğu belli olmasın gibisinden. Ve o kadar çok kasardım ki, ama normal hayatımda öyle değil yani. Benim bu arada Türkçem iyi değil zaten, fark etmişsinizdir. Hele diksiyonum hiç iyi değil yani. Ve bununla barışmam gerekiyor, bunu fark ediyorum. Diksiyon eğitimi falan da almak istemiyorum. Ben her şeyde iyi olacağım diye de kafama koymuyorum. Ama eğer ki zaten bu benim sevdiğim bir işse, ama illaki tutkumun olduğu noktada iyi olacağım diye bir şey yok. Mükemmel olacağım diye bir şey yok. Şu an mesela kusurlarımla bunu yapıyorum. Ve hiçbir şekilde geriye dönüp de edit yapmıyorum. Ses kayıtlarım, dikkat ediyorsanız, bayağı bir sürü hatalı diksiyonum var. Çok hata yapıyorum konuşurken vesaire. Bunu bilerek yapmıyorum, fark ettiyseniz. Bunları kendimle aştım mesela. O kusurlu yanlarımı kabul ettim. Ve hiç rahatsız olmuyorum bunu yayınlarken. Sadece dediğim gibi geçen yaptığım şey kusur değildi. Bir düşünceydi. Bir düşünce tarzını açıkladım. Kendi benimsediğim. Sonra çekindim ondan. Çalışıyoruz işte ya. Evet, şimdi bu mükemmelçi insanlar bu arada oyunlarda da hiç iyi değiller. Çünkü basit oyunlarda bile hep böyle mızıkçılık yaparlar. Hatta hobilerini bile ciddiye alırlar. Oyunları ciddiye alırlar. Mesela bu futbol falan oynayan şeyleri görürsünüz ya, kocaman adamlar bağırıyor, çağırıyor, birbirlerine az kalsın döveceklermiş gibi de tahammül edemiyorlar kaybetmeye. Oradan kaynaklı oluyor hepsi. Esneklik eksikliği zaten başlı başına bir sorun. Hadi şunu yapalım dediğinizde, bir dakika ya, bir plan yapayım, program yapayım, hemen cevabını verecektir. Plan yapamadığınız takdirde size ya surat asacak ya da sizi plan yapmaya zorlayacaktır. Eğer bir şeyin olmasını istiyorsa o olmalıdır. Mutlaka o an o olacak. Başka bir yol yok. Çok planlılar. Disiplin zaten disiplinliler. Özünde mutlu olmanın hastalığı aslında bu birazcık. Çünkü üşengeç. Bazıları bu arada üşengeçler. Çünkü üşengeçlik bünyelerin benimsediği bir kavram oluyor bunlar da. Şey diyor yani, ben mükemmeliyetçiyim diyor ya. Ben şimdi detaya falan girelim. Zannediyor ki mükemmeliyetçi oysa üşengeç yani. Bu kavramlar birbirine karışıyor. Bir kişi bir işi kusursuz yapacağına inanmıyorsa o işe hiç girişmez. İşte bu noktada da mükemmeliyetçiyim diyor. Oradan üşengeçlik üzerinden yansımasını görebiliyoruz zaten. Herkesten çok iyi, süper olduğunu düşünenlerin bir iş yapmaması, bir şey üretmemesi konusunda sığındığı bahane aslında bu. Ben yaparım ama çok detaycıyım. Şimdi girsem o işin içinden çıkamam. Aynen. Demiyor da ben mükemmeliyetçi değilim. Sadece üşeniyorum yani. Mükemmeliyetçilik gerçekten harekete geçmeyi de çok durduran bir şey oluyor. Zannediyorsun ki mükemmeliyetçi özelliklerim var ve ben böyle iyi olacağım, başarı, hedef, işte zamanda konusunda vesaire, ama bazen mükemmelçilerin çoğu çok başarısız olabiliyorlar arkadaşlar. Daha iyi başarmak, daha iyi yaratmak için önemli bir kafa gibi düşünebilirsin mükemmelçi, ama fakat yeterince dizginlenmediğinde, kontrol edilmediğinde, dengesi olmadığında çok uç noktalarda gidebilir. Hatta obsesif kompulsif bozukluk, ardından da işte sosyal fobi gibi birçok hastalığa yol açabiliyor. O nedenle şaka bir yana ciddi bir konu ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ve mesela işkolikler, inanılmaz ya, işkoliklerin çoğusu mükemmeliyetçi oluyor bu arada. Yanlış bir tanım yapmayayım da, ama hani benim gördüğüm kadarıyla. Ve hani bazı iş mülakatlarında da hani şey diyor, diyorsun ki kötü yanı olarak hangi yanını gösterebilirsin? Her şeyi mükemmel yapmak istiyorum diyor. O yüzden bu beni çok yoruyor. Oysa bir iyi bir şey değil aslında bu. Yani bu bir takıntılı hal aslında. Kötü bir şey yani. Bunu iş mülakatlarınızda lütfen hiçbir şekilde söylemeyin yani. Çünkü bu insanlar evden bir saate çıkmanız gerekiyorsa 100 kere aynaya bakarak çıkan insanlar oluyor. İşte sevgili bulmak konusunda en ufak bir hatada bile hareketinde soğumaya neden olabiliyor. Anladın mı? O nedenle çok iyi bir şey değil yani, iş görüşmesinde veya birisiyle tanışırken öyle değilseniz zaten hiçbir şekilde söylemeyin. Yani kendinizi etiketlemeyin. Önce bir altını araştırmaya çalışın. Gerçekten mükemmeliyetçi misiniz, değil misiniz diye. Unutmayın, mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatıyor. O korkuya Jung'dan da zaten değinmiştim aynı şekilde. Bir bakmak lazım. Niye tetikleniyorsun? Şimdi bunları genişçe değineceğim ama eğer ki bunların çoğusu her psikolojik yazı okuduğunda veya bunların hepsini dinlediğinde aa bende de bu var ya, aa bu da bende var diyorsan, bunların çoğu özellik sende varsa, o zaman şu an söyleyeceklerim hepsine dikkatlice dinle. Çünkü şu an neden böyleler bu insanlar? Bunu anlatacağım. Mükemmeliyetçilik önceki sevilmek için durmaksızın didinmek zorunda kalan insanların tepkisidir. Mükemmeliyetçinin arkasında kendini kabul ettirebilme çabası yatıyor arkadaşlar. Mükemmeliyetçi insanlar genelde sevilmek, kabul görmek için başarılı olmaları gerektiğini düşünürler. Çok önemli bir şey gerçekten. Bu anlayışın temeli için çocuğun aile tarafından yetiştirilme tarzına bakmak gerekiyor zaten. Yine çocukluğa gidiyoruz ve ailenin çocuğa karşı birincil sorumluluğu kendiliğinden ve hiçbir çaba göstermeden sevilmeye layık olduğunu hissetmesini sağlamak. Hiçbir çaba olmadan kabul görmek, hiçbir çaba olmadan değerli olduğunu hissettirmek çocuğa. Bu durum çocuğun kişisel gelişim ve mutluluğu açısından çok önemli bir yerde oluyor. Her şeyden önce aileler yüzünden, elbette çoğu insan yani ebeveynler yüzünden maalesef ki mükemmeliyetçi oluyor. Bu çocuktan gelen bir şey. Bazen bu arada bu genlerle gelebilecek bir şey de oldu. Zaten genlerle de ilgiliyse de yine ailelerimize dayanıyor maalesef. Burada anne babayı, aileleri vesaire suçlamak gibi bir şeyden ziyade aslında biraz suçlamak gibi de oluyor ama eleştirel bir şey olarak söylemeye çalışıyorum bunu. Ben yani yeni anne baba olan kişiler için bunun ne kadar çok büyük sorumluluk olduğunu söylemeye çalışıyorum ve gerçekten çocuğa at gibi koşturan aileler görüyorum yani. Acımasız ve yersiz eleştiriler. Sürekli çocuğu hırslandırırken dengesini bozuyorsun. Benlik algısı kayboluyor çocukta. Yani onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Anneye babaya yaranabilmek için sürekli daha iyisi için çabalarken yetersizlik hissine giriyor çocuk. Ve bunu sana demiyor. Anne, baba, ben yetersizlik duygusuyla şu an zorlanıyorum. Bunu demiyor tabii ki de. Çocuk bunu ileriki yaşlarında, ileriki dönemlerinde bir gölge olarak hayatında yansıyacağı zamanlarda görecek. Çocuk başarısız olduğu için kendini sevilemeyen ilan etme pozisyonuna giriyor ve böyle bundan korktuğu için de her şeyden elini eteğini çekebiliyor. İnsan sosyal çevresi tarafından da mükemmeliyetçi tabii ki de itilir. Yani sadece anne baba değil, başarılı olanın yüceltilmesi işte okulda, üniversitede yaygındır zaten biliyorsunuz hepiniz de. Bilinç altı kabul gören mükemmeli yapmaya odaklanır zaten. İşte televizyonda, sosyal medyada, görsel başında, her yerde, reklamlarda falan karşımıza çıkan örneklere bakarsak toplumun dayattığı dinamikleri görebiliriz. Mesela özgürlük, bireysellik kavramlarının bu kadar geliştiği günümüzde kadınların Barbie güzellikler, estetik güzellikler işte çok eleştirmeye de girmek istemiyorum şu an ama erkeklerin ya da zengin olma saplantıları, sosyal dayatmadan kaynaklı ve bunu mükemmel zannediyorsun. Bir erkek olarak ben de bu kadar zengin olacağım. Bir kadın olarak ben de bu kadar güzel yüz hatlarına, vücuda sahip olacağım. Bir erkek olarak ben böyle six pack'lere, işte böyle bir karına, vücuda falan sahip olacağım diyorsun. Çünkü sunulan örnekte güzel kadın ve zengin erkek mükemmellik sembolüdür. Ve bu sana dayatılan bir şey aslında. Dolayısıyla buralardan tabii ki de geliyor ama başlıca şey tabii ki de çocukluğumuzdan, anne ve babalarımızdan. Evet ve işkolik konusuna çok girmedim, ona bir değinmek istiyorum. Çünkü durdurak bilmeden böyle çalışan insan çok görüyorsunuz. Yani etrafınızda da yine bunu dinleyen insan da olabilir. Ailesini, çevresini iş yüzünden ihmal eden, iş yerinde sabahlayan, konuşmalarından işi sürekli işini anlat. Ağzını açıyor sürekli, şöyle yaptım, böyle yaptım, işim de öyle oldu, işim de böyle, iş arkadaş. Ya yeter yani, buraya bir sohbet etme, sohbet muhabbet için geldik değil mi yani? Ya da çalışma kavramını yüceltenler sürekli, çoğunlukla mükemmeliyetçi insanlarda. İşkolikliğin derinlerinde zaten yatan şey de bu değersizlik duygusudur arkadaşlar. Kişi yine kendinde eksik bulduğu ve oluşturamadığı değerlik hissini devamlı çalışarak, işinde iyi şeyler yaparak başarılı olmaya çalışıyor. Ve zaten böyle kendini değerli görmeye çalışıyor. Hiç kendi üzerine çalışmıyor ve bunu hiçbir şekilde bunun üzerine düşünmüyor. İnsanların beğenilerini ve takdirlerini toplayarak elde etmeye çalışıyor bunu. Kısacası işkoliklik kişinin kendine değer katma çabasıdır. Bakın önemli. İşkoliklik kişinin kendine değer katma çabasıdır. O değer katamaya da bilir. Yüksek ihtimalle katamıyordur. Mükemmeliyetçilik de o çabanın en çok başvurulan tekniklerinden birisidir zaten. Fakat mükemmeliyetçilik bu işkolikler için zaten mesela böyle çok süreler verirsin. Bir projedir, bir iş olur. Hep onlarda mesela zaman konusu dedik ya, zorlanır. Zaman onlar için zaten çok dehşet bir şey. Yetiştiremiyorlar. Aslında korkuyorlar. yetiştirememekle de bir. Çünkü eğer kötü bir şeyler yapsalar, insanlar beğenmezse kendisine işteki başarısı üzerine kazandırdığı değerlik hissi de bir anda çöküp tuz buz olacak. Zaten zar zor o değer duygusunu inşa etmişlerdi insanların gözünde. O da zedelenecek. Yani bunların hepsinin kökeninde kişinin kendisini değersiz görmesi yatıyor. Bu değersizlik duygusu o kadar yoğun ki kendinde oluşturamadığı değer duygusunu mükemmellik kavramı üzerinden hayatına katmaya çalışıyor. Sanır ki her şeyi mükemmel yaparsa kişiliği bundan pay alır ve kendine ve hayatına değer katar. Böylelikle hayatı değerli bir hale gelir. Değil, değil, hiç değil. Peki neden bazı insanların öz değer duygusu gelişmişken bazılarının, mesela mükemmeliyetçilerin, yeterince gelişmemiştir? Bunun nedeni tahmin ettiğiniz gibi yine çocuklukta yatıyor. Ailenin sorunu, ebeveynlerin sorunu, sorun gene genelde çocuğa değer verdiğini göstermekten aciz anne babalarla ilgilidir. Evet, aciz diyorum çünkü gerçekten şimdi burada bir tık böyle katı olabilirim. Bir titreklenmiş durumda da olabilirim ama umarım çok da haddimi aşmam. Bu konuda gerçekten çocuklar büyüme süreçleri boyunca hep bir şeyler yaparlar değil mi? Yani türlü şeylere merak sarıp denerler. Arada sıkılabilirler ya da bir konuya çok bağlanabilirler. İşte bu süreç içerisinde bebeğin çocukların bu yaptıklarını maymun iştahlık olarak görür. Ya da ne yaptıklarını özel ihtimam gösterip ilgilenmez değil mi? Boş verir ya. Hani bir biçimde paylaşmazsa çocukta değer duygusu erozyonu oluşmaya başlıyor çocukta. Çocuk aslında yaptıklarıyla ilgilenilsin, paylaşılsın, onaylansın, takdir görülsün, tebrik edilsin değil mi? Bunları ister yani. Çocuk görülmek ister. Ebeveyn bu süreç içerisinde çocukla ne kadar ilgilenirse, ne kadar görürse çocuğunu, yaptıklarını paylaşırsa çocuk da o kadar değer verildiğini hisseder. Bu nedenle bu çok önemli. Aslında ebeveynin çocuğa verdiği mesaj çok basit yani. Sen bizim için o kadar değerlisin ki bu yüzden de yaptığın ya da yapmaya çalıştığın her şeye ilgileniyorum. Beni her şeyden çok ilgilendiriyorsun demesi. Ben seni önemsiyorum demesi. Şimdi o nedenle yeni anne baba olmuş insanlar da varsa veya düşünen insanlar da varsa büyük bir sorumluluk arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Bu basit mesaj çocuğun bütün hayatını etkiliyor çünkü kendini değerli hissetmeye başlıyor. Öz saygıyı geliştiriyor. Yaptıklarının sorumluluğunu taşıyabilecek bir yetişkine dönüşüyor. Kendini değerli hissedebilen insan zaten başkalarına değer verebilecek ve toplumu iyi hale getirebilecek ve bunu gösterebilecek donanıma sahip oluyor. Kendini değerli gören insan zaten kendi hayatına değerli şeyleri çekmeye becerebilir. Biraz manifest olaylarına giriyor ama. Çünkü gerçekten ne kadar çok değer görürsen, ne kadar çok değerli anlayabilirsen o değerli bir kişidir dersin. Ve değerli şeyleri hak ediyorsundur. Bilinçaltın böyle çalışır, böyle hissedersin. Ve bir insan da normal olarak hayatında değerli şeyleri çekecektir böyle insan. Yani tatmin dolu bir hayat yaşarsın zaten. Her türlü tutum davranışın altında ebeveyn ilgisizliği, yaramazlığı. Ya bazen acaba şunu mu düşünülüyor bilmiyorum. Şimdi çocuk sahibi olmak, nesli devam ettirebilmek ve çocuk sahibi olmak için tabii ki de bilinçlenmem gerekiyor. Ama bu bilinçliliğin muhtemelen kendileri üzerine çalışmadıkları için belki bu insanlar bilinçliliğin ne demek olduğunu da çok düşünemiyorlar. Ve çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılarsam ben iyi bir ebeveyn olurum diye düşünülüyor. Herhalde bilmiyorum. Oysa o çocuk belki çok iyi bir yaşam standartlarında yaşamış olabilir ama çocuk için onun ilerisi o yaşamı için kesinlikle değer, sevgi gibi kavramlar, sevilmek gibi kavramlar çok çok önemli bir yerde oluyor. Bu nedenle bu değersizlik çok önemli konu. Bunu çok geniş başlık altında ele alacağım zaten. Her şeyin altından bu çıkıyor çünkü aşırı mesela aşırı kıskanç insan altından değersiz. Aşırı cinsel konuşmalar yapıyor, değersizlik. Aşırı cimrilik yapıyor, değersizlik. Her aşırının halinde genelde kökeninde hep bu konuya gidiliyor. Şunu demiş olabiliriz belki değil mi? Ne olmuş yani hepimizin anne babası biraz böyle değil miydi? Eskilerden böyleydi işte. Yani çok eskiler ne güzel anlaşıyorlardı, ne de güzel yaşıyorlardı. Ya arkadaşlar ben buna çok katılmıyorum. Eskiden böyle bir çağda yaşamıyorduk. Şu an 18 yaşındaki bir insanın sorunları eskide 60 yaşındaki bir insanın sorunlarıyla neredeyse. Hiç eskideki olan 60 yaşındaki insanın bu kadar sorunları yoktu. Yani o kadar şeyler genç olarak o kadar şey yaşıyoruz ki ve bunu atlatmak şu an bir doğada yaşamıyoruz. Mesela o nedenle doğu felsefesi geçen anlattım ya ben. Dedim birazcık gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü şu nedenle gerçekçi gelmiyor. Bizim yaşadığımız standartlar bunlar değil. Evet, genele bakmamız gerekiyor, bütüne bakmamız gerekiyor. Oralardan bir yola çıkmamız gerekiyor. Ya bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor hayatımızda. Eğer böyle bir yaşam istiyorsak. Çünkü doğadan koptuk, yabancılaştık. öncelikle. Hayatımızda doğa yok. İkincisi, o huzuru bulabilmek için, bu kadar kaosun içerisinde o huzuru bulabilmek için üzerimizde çok çalışmamız gerekiyor. Bunlar göz ardı ediliyor bazen. Ve bu kadar rekabet, kapitalizm işte döndüğü bir dünyada ve bu kadar başarı bizde beklenilen bir statü beklentisi olunan bir çağda yaşıyoruz. Eskiden kim, yani köydeki olsun ya da hani eskiden dedeler neler olsun, onlardan kim başarı talep ediyordu? O kadar rekabet talep ediyorlardı. Tabii ki de o döneme göre savaşlar vesaire farklı zorluklar da vardı. Ama şu anki çağda maalesef ki o zamanki çağ aynı değil. Şu an hastalıkların sayı hesabı yok ya. Gerçekten hastalıkların sayı hesabı yok. Şey, ruhsal hastalıkları kastediyorum yani. Ben sadece grip, covid, movid falan değil yani. O nedenle benim babam işte böyle değil, böyleydi. O yüzden böyle ben onu anlıyorum, sorun değil. Tabii ki de empati, merhamet vesaire bunlar önemli şeyler. Ama sadece bu bilinçli olma halini ciddiye almamız gerekiyor ve en azından şu oluyor bence. Bunu ciddiye alırsak, mesela atıyorum evlenen insanlar en azından bu bilinçli olurlar, ciddiyet bilincinde olurlar. Hani eskiden benim annem babam da böyleydi, işte dedelerimiz böyleydi, ne olacak ki çocuğu işte yapalım gitsin gibi bir şey değil. Hayır, öyle bir şey değil. Bu hiç öyle bir şey değil. Asla öyle bir şey değil. Öğrenmek lazım artık. O kadar çok teknoloji gelişmiş, o kadar çok kitaplar var. İnsanlar yani araştırmadan, bilimsel araştırmalar vesaire çok var. Hiç mi kitaba, enformasyona ulaşalım? Şu an enformasyon çağında yaşıyoruz artık yani. O nedenle maalesef ki evet, eskiden belki bunlar bir şu anki kadar çok konuşulmuyordu. Ben ebeveynleri suçlamak için bunları söylemiyorum kesinlikle. Sadece ciddiye almamız. Yani ben de örneğin ileride bir çocuk sahibi olursam eğer, kesinlikle bu tarz konularda bilinçlenmem gerektiğini ve şu an itibariyle çocuğum için, ilerideki çocuğum için değil yani kendim için şu an bu konuda bilinçlenmeye çalışıyorum ki en azından iyileştirebileyim. Çocuğun bir gün olsun sarılıp hani seni seviyorum diyememiş bir baba mesela, eskiden eğer böyle babanız ya da anneniz vardıysa. Tabii ki de ona da belki kendi babası öyle yapmamış. Belki onun da kendi babası öyle yapmamış. Şimdi böyle bir bakış açısı edinirsek herkese merhamet olabilir. O öyle demiş, bu öyle demiş. Bu konfor zone oluyor bana göre. Ben de bir sorumluluk altına girmeyeyim o zaman. Ben de şunu diyorum. Evet, benim babam, babamın babası böyle davranmış olabilir. Ama buna bir dur deme zamanı ve bunu da ben durduruyorum o zaman. Çünkü bu bir sarmal değil ve bu bilinçlenme dönemi. Eğer evrimden bahsediyorsak ve iyiye giden bir şeye doğru gidiyorsak, hani doğu felsefesinde diyor ya, mükemmelliği hep daha çok tanrısal bir şeyde arıyor yani, daha ya da Platon olsun vesaire, idealar alemi yani, daha iyiye doğru giden bir şey yeni insan ya da Nietzsche'nin. Eğer böyle bir şey zaten kastediliyorsa, bunun benim durma demem gerekiyor. Buna bizim dur dememiz gerekiyor ve bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu sadece ilerideki ya da şimdiki çocuklarımız için vesaire, kendimiz için olması gereken bir şey gibime geliyor. Ve önerilerimle geleceğim. Böyle boş boş konuşmayacağım. Şimdi yani işte hani çocuğuna hiç sevmemiş, sarılmamış, işte bir maçına gidip onu alkışlamamış anneler olsun, çocuğuyla karşı karşıya oturup onu hiç dinlememiş, anlattıklarına doğru dürüst kulak vermemiş, sadece derse yüklenip yetenekli olsun, hadi şunu da yap, hadi bunu da yaparsın, bunu da yaparsın, işte oradan o eğitim, buradan bu eğitim, temel ihtiyaçlarını karşılamış ve ama çocuk nereye gidiyor, nereden geliyor, hangi aşamada, hayatının nasıl bir durumunda? Bunlar hiç ilgilenmemiş bir insan için. Onlara söylüyorum, sözüm size. Maalesef bütün yani bunların hepsi bir noktada şey oluyor. Yani hani şunu düşünüyorum, ben buraları düzeltmezsek bu böyle devam edecek. Ben bu kaderi mesela ya da bu yaşamı eğer reenkarnasyona inanıyorsun. Yani hani neredeki istemiyorum yani hani aynı şekilde devam etsin bunları. Bu sorumluluğun altına girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok konuştum. Yani sadece kısaca şunu söylüyorum bu konuyla ilgili. Bu bir tembelliktir. Hayalciliktir bana göre. Kesinlikle hayalcilik ve tembelliktir. Çünkü klişe olacak eminim ama sevgi gerçekten çok büyük bir emek istiyor ve bu lafta ve temel ihtiyaçları karşılayarak bu edinilebilecek bir şey değil ya da verilebilecek bir şey değil. Uğraşmak gereken bir şey, zaman geçirilmesi gereken bir şey ve kesinlikle zor bir şey. Bak bunu ben konuşuyorum diye bu konuda iyiyim gibi anlaşılmasın, çok kötüyüm belki de. Ama yapıyoruz bir şeyler, çalışıyoruz. Şimdi tabii ki de burada git şu taşın üzerine bu taşı koy, inşa et gibi bir formül yok. Ama kesinlikle siz de yolunuzdur. Mutlaka pratikler şeklinde olması gerekiyor. Şimdi Brené Brown'u da görüyor musunuz mesela? Geçen podcast'ta anlattım. Brené Brown gitmiş, o kadar araştırmış konuyu. Sonra gelmiş kendi üzerinde bir bir pratik etmiş bunları. Mesela kendi kendinize affetmek. Şimdi bu çok, mesela bunu söyleyeceğim her şey klişe gelmiş olabilirsiniz. Kendi kendine hatalarını kabul etmek, kendini suçlamamak. Şimdi çok sıradan bir örnek gibi olabilir ama gün içerisinde yaşadığın herhangi bir şey olabilir ya da hani geçmişinle olabilir. Önüne koyuyorsun, seriyorsun bunu ve gerçekten konuşuyorsun ve neden, niye soraraktan birazcık anlamaya çalış. Eğer affedememişsen neden affedemem? İkinci olarak esnek olma. Planlarınızı sıkı sıkıya tutmak yerine mesela esnekliği birazcık ve bunları bu arada ben söylüyorum diye kesinlikle bunların hepsinde çok iyiyim denemez ama üzerine çalışıyorum. Ha, esneklik, beklenmedik değişiklikler ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmak gibi bir şey herhalde. Ben de çok zor olan bir şey bu arada bu esneklik konusu. Ama yavaş yavaş oturtuyorum. Örneğin dün plan yapmıştım geceden. Bir önceki geceden şunları yapacağım diye. Sonra kalktım. Ah ben breakfast böyle bir İngilizcem geliş. Sabah kahvaltısı yaptım. İşte aşağıya indim sahile, yürüdüm. Bir saat güneşli hava, çok da iyi geldi. Bir şeyler dedim. Sonra biraz işte martıları dedim, kuşları gözlemledim vesaire. Gerçekten esnekliği bilerekten yer verdim. Normalde planım içerisinde bir saat yürüyüp geriye dönüp oturup çalışmam varken andan zevk aldığım için kendime zaman tanıdım. Ve hiç saate bakmadan yürüdüm öyle. Oturdum boş. Bir çocuk vardı küçük, onunla biraz konuştum vesaire. İki buçuk saat falan olmuş sonra baktım. Döndüm ve kendimi hiç kötü hissetmedim. Biliyor musunuz? İşlerimi de yetiştirdim bu arada. Hani çok böyle şey değil. Böyle gibi bir şey. Yani bunları esnek olacağım. Kendimi affedeceğim. Böyle gibi bir değil de gerçekten uygulamak halinde. Yani bilinçli bir şekilde. En azından yavaş yavaş. Mesela ben bunu bugün de ya da yarın da bunlar aklımda sürekli. Şunu bir deneyeyim. Bunun üzerinde biraz çalışır derken öyle gelişiyoruz. Çünkü diğer türlü sadece bunlar böyle hani lafta bir kalabalık gibi bir şey oluyor. 3. Dinlenmeye ve rahatlamaya zaman ayırma. Bu bir önceki maddenin aslında devamı gibi bir şey olmuş. Ama sürekli olarak çalışmak ve mükemmeliyet peşinde koşmak bu sürdürülebilir bir şey değil. Ve zannediyorsun ki zamanım var çalışayım. Bu eğer freelance çalışıyorsanız benim gibi kabus muhtemelen içinde bu. Her an mesela şu an saat 21:10 ve şimdi birazdan bitireceğim ben bu işi. Ama uyumama daha bir saat olduğu için biraz daha çalışmak istiyorsun ve hani rahatlamaya bilinçli bir şekilde zaman ayırmaya çalışıyorum hayatımda, yapıyorum. Bazen zor oluyor ama yapmaya çalışıyorum. Ve diğer şey de küçük adımlarla başlamak. Büyük hedeflere ulaşmaya çalışmak yerine küçük adımlarla başlamak. Her adımı değerlendirmek ve küçük başarıları kutlamak. Bu kutlama olayı gerçekten dopamin geliyor. İlla böyle kutlayacağım, klaplara gidip sabaha kadar içeceğim ya da hani bir arkadaşlar toplantı gibi bir şey değil de ne bileyim tatlı bir şeyler olabilir. Sonraki öneri olumlu iç konuşma pratiği. Bunu çoğu zaten Brené Brown'un kendileri. Olumlu iç konuşma, ben bunu direkt olumlama olarak algılıyorum bu arada. Kendine karşı olumlu bir iç konuşma pratiği yapmak çünkü bana göre o beynimi durmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama olumlamalar işe yarıyor. Bir de takdir etme. Kendiniz ve çevrenizdeki insanlar zaten diğer insanlar için de takdir bu gelişiyor kendiliğinden. Şöyle düşünebilirsin. Bunlar bende yok böyle huylar. Ben sahte olmak istemiyorum. Bu sahtelik değil. Yani ben takdir edemiyorum, ben rahatlayamıyorum, ben esnek olamıyorum, ben sahtekarlık yapamam. Sahtelik değil. Bu bir gelişim. Kişiliğini geliştirme yöntemi. Kişisel gelişim. Gerçek bir kişisel gelişim. Ve zor geliyorsa eğer küçük takdir olabilir. İlla böyle uzun cümleler, küçük bir güzel. Çok sıradan. Son olarak belki burada mükemmeliyet olmakla ilgili olmayan aktivitelere katılmak. Bunlar direkt mükemmeliyetçilikten uzaklaşmak için mükemmel olmayı gerektirmeyen aktivitelere katılmayı aslında öneriyor burada Brené Brown yine de. Hobilerimiz bunlar olabilir. Spor yapma, sanat veya doğa yürüyüşleri gibi. Ama bunlar da yine mükemmel olacağım kaygısıyla değil. Mesela öyle bir hobi edinmek ki belki kusurlarını sıkça görebileceğin ve aslında çok da mükemmelleştiremeyeceğim bir hobi. Son olarak değerlerinizi yeniden değerlendirme. Şimdi mükemmellik dışsal başarı ve onay hani önemseyerek ortaya çıkabilir bir şey dedik ya. Kendi içsel değerlerinizi ve önceklerinizi o nedenle yeniden değerlendirmek gerekiyor. Bazen şunu düşünürsün. Bir şey herkes yapar ve düşünürsün ki tamam bu bana göre bir şey herhalde. Ben de bunu yapayım. Ama bir noktada hayatının bir noktasında değerlerine uyuşmadığını düşünebilirsin. İnsan konusuyla ilişkilendirilerek en üstte olan değerin ne, en ideal olma halin ne ya da hangi amaca ulaşmak istiyorsun, orada onun yansımasıyla bulabileceğin bir şey olabilir belki. yansıyabiliyorsa eğer gerçekten oradan hani evet ya bu benim değerime ve bu benim amacıma, nihai amacıma, hedefime hizmet ediyor. Ben bu yolda ilerleyeyim. Son olarak Doğan Cüceloğlu'nun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Mükemmeliyetçi insan korku kültürünün ürünüdür. Yaşamla dans etmeye değil, yaşamı denetlemeye meraklıdır. Ve yaşamı tamamen denetlemek mümkün değildir. Çünkü bireyin denetimi altında olmayan yüzlerce değişkenin etkisi altındadır. Mükemmeliyetçi insan her şeyi ve herkesi denetlemeye çalıştığından huzur ve şükür duygusuna kavuşması zordur. Huzursuz ve öfkeli bir insanın yanında huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak zordur, demiş Doğan Cüceloğlu. Evet, konunun sonuna geldik ama ben şunu fark ettim. Yararlı olacak mükemmeliyetçi kavramından çok bahsedemediğimi fark ettim. Belki kendim konuya yararlı olabilecek mükemmeliyetçilik kavramıyla biraz çeliştiğimi düşündüğüm için bahsedemedim, bilmiyorum. Ama yine de Doğu felsefesinden yararlanarak bazen gerçekçi bulmadığım ama yine de bana göre mesela Doğu felsefesinde kesinlikle kendime uygun gördüğüm mükemmeliyetçilik kısmından şunu aldım hayatıma ve bunu zaten ediniyormuşum bilmeden. İçsel huzurda dengeli olabilmek. Bu bir mükemmeliyetçilik ve mükemmele giden bir yol olabilir. Ancak kesinlikle bu Brené Brown'un saydığı mükemmel olmak için yapılması gereken şeylerin bir de mükemmel olmak için hakikate giden yolu ekliyorum Doğu felsefesinden esinlenerek. Ve Batı felsefesinden de zaten Brené Brown'un söylediği her şeyde belki de. Dolayısıyla harmanlayarak aslında kendinizce şunlar bana uygun, bunlar bana uygun değil, şuralarda özelliklerim var, şu noktalarda iyileştirmem gerekiyor gibi bir kendinize yol çizebilirsiniz. Ama ben kendi adıma bana iyi gelen şeyleri saydım. Umarım siz de pratiklere zaman ayırırsınız. Sevgiler.